إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, En'am suresinde Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kavmiyle mücadelesini bize anlatmış idi. İçli bir peygamber olmasına rağmen, yumuşak bir insan olmasına rağmen, mesele tevhid meselesi olunca, iman, inanç meselesi olunca, o yumuşak peygamber, o halim, selim, içli peygamber, evvah olan İbrahim aleyhisselam, birdenbire tavrının değiştiğini görüyoruz. Bu mesele başka meseleye benzemez dercesine gayet ciddi ve hiçbir şekilde dininden zerre kadar taviz vermez bir ifade ile kavmiyle münakaşa ettiğini görüyoruz. Demek ki yeryüzünde insanlar fıtrat olarak farklı olsalar bile, kimi sert yapılı, kimi yumuşak yapılı olarak yaratılmış olsa bile, yine de herkesin bazı konularda ortak bir tavır göstermesi icap etmektedir. Hazreti Musa aleyhisselam gibi sert yapılı olan bir insan, bir peygamber değil, Hazreti İbrahim gibi yumuşak bir peygamber de, Hazreti Musa gibi konuşuyor tevhid meselesinde. O meselede zerre kadar geri adım atmıyor. Demek ki benim yapım yumuşak, ben işte böyleyim gibi mazeretler kabul görmeyecek. Hazreti İbrahim aleyhisselam da yumuşaktı ama küfürle mücadele konusunda kesinlikle geri adım atmıyordu. Küfürle mücadele konusu gündeme gelince hiçbir şekilde o yumuşaklığı göremiyoruz. Açık açık her hakikati onlara anlatıyordu. Hakikatleri gizlemek bugün yumuşak bir insan olmanın gereği zannediliyor. Kavlu leyyin, yumuşak söz, bazı hakikatleri gizlemek zannediliyor. Hakikatte yumuşak bir üslupla söylemek başka bir şey, bağıra çağıra söylememek, kalp kırmadan söylemek başka bir şey ama hakikatleri gizlemek başka bir şey. Mümin ne kadar yumuşak yapılı olursa olsun, peygamberler gibi hakikatleri söylemek zorunda, dininden taviz vermemek zorunda ve mümin ne kadar sert yapılı olursa olsun, peygamberlerden daha sert olmamak zorunda. Onları kendisine örnek edinmek zorunda. İşte Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'i bize anlattı ki, onu kendimize örnek alalım diye. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kavmiyle olan mücadelesi bu şekilde bize geçen derslerimizde temas ettiğimiz gibi anlatılmış ve kavminin sapıklık içerisinde olduğunu onların yüzlerine açıkça haykırmış idi. Babasına da seni de kavmini de apaçık sapıklık içinde görüyorum demişti. Sen de milletin de sapıksınız demişti. Sizi sapıklık içerisinde görüyorum diyecek kadar açık konuşuyordu Hazreti İbrahim. Putları kıracak kadar da yeri geldiğinde sert olabiliyordu o içli peygamber, o yumuşak peygamber. İşte Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri hepsi aynı mektebin talebesi. Birisinin bir yerde nasıl davranıyorsa diğeri de aynı yerde, aynı olay karşısında aynı şekilde davranıyor. Üç aşağı beş yukarı. Hazreti Hud aleyhisselam da öyle davranmamış mıydı? Yapın yapacağınızı demişti. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ben de yapacağım yapacağımı. Göreceksiniz, sizden zerre kadar korkmadığımı göreceksiniz demişti. Hazreti İbrahim de burada öyle söylüyor. Siz diyor Allah'tan korkmuyorken ben sizden mi korkacağım? Siz kainatın padişahına karşı geliyorsunuz. Ben size mi karşı gelemeyeceğim? Hepinizin canı Allah'ın elinde. Sonunda yeniden hepinize hesap soracakken, Allah'ın bu dünyayı boşuna yaratmış olması mümkün değilken, sonunda hesap vereceğiniz halde, siz buna rağmen Allah'tan korkmuyorsunuz, cehennemden korkmuyorsunuz da, ben sizin vereceğiniz cezadan mı korkacağım? Bu şekilde Hazreti İbrahim aleyhisselam bütün insanlara kıyamete kadar gelecek olan bütün hak yolun yolcularına bir örnek hareket ve örnek cümleler öğretiyordu. Aslında sadece kavmiyle konuşmuyor Hazreti İbrahim. Bu çağa da hitap ediyor, yarınlara da hitap ediyor. Bütün dönemlere, bütün mekanlara, bütün zamanlara hitap ediyor. Allah'tan korkanların artık başka bir şeyden korkması mümkün değil. Bir ecele inanmış olanların artık başka bir şeyden korkması mümkün değil. Madem ki ecel bir tanedir, o da Allah'ın elindedir. O halde Allah Azze ve Celle müsaade etmeden ona ilişmek madem ki mümkün değildir. O halde Hazreti İbrahim gibi konuşabilmek her Müslümanın ahlakı olmalı, her Müslümanın tavrı olmalı. Siz diyordu Allah'tan bile korkmuyorken ben nasıl sizden korkarım? Bu şekilde çok güzel ifadeler kullanarak onlara cevaplar veriyordu. İşte Allah Azze ve Celle onu kastediyor olabilir. Biz İbrahim'e hüccet verdik. Biz İbrahim'e delil verdik. Biz İbrahim'e nasıl konuşacağını, nasıl akli deliller ortaya koyacağını öğrettik. Onların akıllarına hitap edebilecek şekilde konuşmayı öğrettik. Demek ki delilleri Allah vermektedir. Demek ki bizim aklımıza bir mevzuda güzel bir delil gelecek olsa kendimizden bilmemeliyiz. Çünkü Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim için bile öyle ifade ediyor. İbrahim'e bu hücceti biz verdik buyuruyor. Böyle konuşabilmeyi, böyle anlayabilmeyi biz ona nasip ettik. Biz ona veriyorduk bu şekilde akli deliller ortaya koyabilmeyi. Nasıl ki yıldızın, ayın ve güneşin ilah olamayacağını da o şekilde akıllara hitap edecek şekilde akli delillerle ortaya koymuş idi. İlah olanın, Rab olanın batmaması gerektiğini onlara akli delillerle sunmuş idi. Hazreti İbrahim aleyhisselamın çok güzel bir şekilde deliller ortaya koyduğunu görüyoruz. İşte Allah Azze ve Celle bu delilleri ortaya koyanın bizatihi kendisi olduğunu ifade ediyor. Madem ki Hazreti İbrahim'in ortaya koyduğu bu deliller İbrahim'e ait değildir, o halde hiç kimseye de ait değildir. O halde Allah Azze ve Celle konuşturmaktadır. Allah Azze ve Celle vermektedir. Demek ki aklımıza gelen bütün doğrular Allah'a aittir. Yanlışlar bizim nefsimize, bize ait olabilir. Şeytana ait olabilir. Yanlışlar bize aittir, nefsimize aittir, şeytana aittir, çevremize aittir. Ama doğruların tamamı Allah'a aittir. Çünkü Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'e bile kendisinin verdiğini ifade eder bize. Kavmi bütün bu delillere rağmen Hazreti İbrahim'le tartışmaya girmişti. Bunu Kur'an bize bildirir ki ey insanlar, ey İslam davetçileri, ne kadar güzel deliller ortaya koyarsanız koyun gene de sizinle tartışacaklar. Bazen babanız, bazen amcanız, bazen abiniz, bazen ananız sizinle tartışacak. Bazen etrafınızdaki insanlar, bilhassa sizden yaş olarak büyük olanlar sizinle tartışmaya girecek, kabul etmeyecekler. Üzülmeyin, sizden evvel koskoca İbrahim'le bile tartışmaya girdiler. İbrahim aleyhisselam da onlara, benimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz demişti. Benimle, ben ki peygamberim demek istiyordu. Benden iyi mi Allah'ı tanıyorsunuz da benimle Allah mevzuunda tartışmaya giriyorsunuz? Haydi başka mevzuda tartışmaya girdiniz. Ama Allah mevzuunda nasıl tartışmaya girersiniz benimle? Allah'tan vahiy alan benim, Allah'ın sayfeler indirdiği benim, Allah Azza ve Celle'yi tefekkür sonucunda yakinen anlamış olan benim, anlamak nasip edilmiş olan benim, seçilmiş olan benim, benimle mi tartışmaya giriyorsunuz? Giriyorlardı. Bugün de girecekler. Allah'ın kelamını okuyanlarla hiç kelam okumamış olanlar tartışmaya girecekler. Hayatında bir kitap okumamış olan adam, ilim adamıyla tartışmaya girecek. Bu olacak, hep böyle olay geldi. Doktorlar tartışmaz belki, bir araba tamircisiyle bile tartışmaz belki, ama gelir din mevzuunda herkes alim kesilir ya hani. Toplumun yanında, bugün birçok insan da böyle değil mi? Yanında arabanızın arızasından bahsetseniz ustaya danışmak lazım der. Fakat dini bir mevzu açılacak olsa kendi görüşünü beyan etmeye başlar. Hayatında bir kitap bile okumamıştır, belki iki rekat namaz bile kılmamıştır. Ama görüş beyan etmeye kalkışır. Fizikte, matematikte, tıpta görüş beyan etmeyenler, sanki Allah'ın kelamı, Allah'ın kitabı çok basitmiş, seviyesizmiş, seviyesizlerin bile tahmin edebileceği bir şeymiş gibi zanneder, konuşup dururlar. O zaman madem ki hiçbir şey okumadan, bilmeden fikir beyan etmek caiz ise ve doğruya ulaşmak mümkün ise, o zaman Allah neden peygamber ve kitap gönderdi söyleyebilirler mi acaba? Madem ki böyle hakikatlere ulaşmak mümkün oluyor, madem ki hiç kelam okumadan, Kur'an okumadan, hadis okumadan, bu mevzunun ilmini, tahsilini görmeden madem ki konuşmak mümkün oluyor, caiz oluyorsa, o zaman Allah Azze ve Celle bu kitabı neden gönderdi? Herkes kendi kendine aklıyla doğruyu bulabilecekse, bence dediği zaman doğruya isabet edecekse, Allah'ın muradına göre konuşacaksa, o zaman Allah muradını anlatan kitabını ve peygamberi niye gönderdi? Demek ki doğru değil bunlar. Bütün meselelerde Allah Azze ve Celle, madem ki ilim ehline sorun buyuruyor, bilmiyorsanız bilenlere sorun. Tıp bilmiyorsan tıbbı bilene sor. Matematik bilmiyorsan onu bilene sor. Bütün meselelerde bilene soracaksınız da, en önemli mesele olan ahiretinizle ilgili, ebedi hayatınızla ilgili mevzuları kafanıza göre mi cevaplandıracaksınız? Bence mi diyeceksiniz? Fikir de bilgiye göre olmalı. Fikir söyleyecek adamın bilgisi de olmalı. Bilgi olmadan fikir olmaz. O mevzu üzerinde hiçbir tahsil görmeden, göz nuru dökmeden, kafa yormadan, birçok bilgiyle beraber düşünebilecek hale gelmeden, sadece fikir, kendi aklına göre konuşanlar, acaba doğru bilgilere uygun konuşmuş olurlar mı? Bundan emin olabilirler mi? Onun için fikir bilgiyle mümkündür. Matematik konusunda hiçbir bilgisi olmayanın fikir beyan etmesi doğru olabilir mi? İşte Allah Azze ve Celle, Hazreti İbrahim'le tartışanların Allah hakkında bilgisi olmadan, ahiret hakkında bilgisi olmadan, nübüvvet hakkında bilgisi olmadan, Hazreti İbrahim'le tartışanların yanlış yaptığını ve bu yanlışın kıyamete kadar da yapılacağını bize ifade etmiş oluyor. Ey İslam davetçileri, sizin zamanınızda da böyleleri olacak, sizinle de böyle tartışmaya girecekler. Hayatlarında bir defa zekatla ilgili kitap okumadığı halde, mesela ilmi halden zekat bölümünü okumamış olduğu halde zekatla ilgili tartışmaya girecek. Hatta bazen Allah'la ilgili tartışmaya girecek. Bazen İslam medeniyetiyle ilgili tartışmaya girecek. Bazen Allah Azze ve Celle'nin kitabının o çağ için olduğunu söyleyecek kadar, bugünler için gönderilmediğini söyleyecek kadar ileriye gidecek ve tartışmaya girecek. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde bilgisizce tartışanları reddediyor. Allah'ın kitabı elbette ki ilmidir. Elbette ki o kitabı anlayabilmek için ilim icap eder. bir insanın yazmış olduğu kitabı anlayabilmek için bile o meselede belli bir seviyede ilim lazım geliyor. O meselelere hakim olmayan insan bir insanın kitabını bile anlayamıyor. O meseleyle ilgili birçok kitap okumadan, ders görmeden, o meselelerin tahsilini görmeden bir insanın kitabını bile doğru düzgün anlamak mümkün olmuyor genellikle. Mesela elinize alın, ileri seviyede bir siyasi kitabı anlayabilir misiniz? Bir felsefi kitabı mesela anlayabilir misiniz? Bir coğrafya kitabını mesela anlayabilir misiniz? O işin tahsilini görmeden matematik, fizik kitabını anlayabilir misiniz? Tıp kitabını anlayabilir misiniz? Halbuki bunlar insanlar yazdılar. Allah'ın kitabını nasıl anlayacaksınız? Allah Azze ve Celle'nin kitabı hususunda hiçbir çalışma yapmadan, ömrünüzü vermeden, yıllarınızı vermeden, kendi kafanızdan konuştuğunuz zaman ya yanlış yaptıysanız, Allah Azze ve Celle bilmiyorsanız bilenlere sorunuz buyurduğu halde, siz ise kendi kafanızdan konuşursanız, o zaman yarın yanlış yaptığınız ortaya çıktığı zaman, Allah Azze ve Celle ben sana bilmiyorsan bilenlere sor demiştim. Dinin böyle bir görüşü var mıdır yok mudur bilenlere sor demiştim. Gerçekten İslam'ı yaşayan bilenlere, bir takım güçlerin uşaklığını yapanlara değil, hakikaten İslam'ı yaşayanlara, bilenlere sorun demiştim. Siz ise kafanızdan konuşuyordunuz. Vallahi Azze ve Celle geçmiş peygamberlerin kıssalarını bazen uzun uzun böyle anlatır, bazen de kısa kısa geçer. Ve işte burada şimdi geçmiş peygamberlerin isimlerinden bahsediyor. Ve vehebne lehu İshaka ve Yakub. İşte biz bu şekilde İbrahim'e İshak'ı ve ardından da Yakub'u ihsan ettik. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'in imtihanları kazanmasından ötürü ona bu şerefi nasip etti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yaşlanmıştı. Karısı Sara da yaşlanmış idi. Kısır idi zaten. Ve bir gün melekler gelmiş ve ona İshak'ı müjdelemişti. Kadın ayaktaydı ve güldü. Ben dedi kocamış bir kadın, kocam da kocamış bir erkek olduğu halde. Hem ben kısır olduğum halde bu yaştan sonra mı, bu zamana kadar çocuğum olmadı da şimdi mi olacak demiş ve gülmüştü. Dediler ki Allah'ın rahmeti sizin üzerinizedir ey ehli beyt. Ey peygamber ve hanımı. Bu ayette açıkça peygamberin hanımının onun ailesinden olduğu ifade olunmuş oluyor. Ehli beytten olduğu ifade olunmuş oluyor. Şia, Hazreti Peygamber'in hanımlarının ehli beytten olmadığını iddia eder. Halbuki bir insanın hanımı ailesinden değil midir? Ev halkından değil midir? İşte bu ayette de o şekilde ifade olunuyor. Hazreti İbrahim'in karısına ve kendisine, ey İbrahim Aleyhisselam karısını ey ehli beyt diye hitap ediliyor. Ey ehli beyt, Allah Azze ve Celle sizi tertemiz etmek istiyor. Allah sana verecek ey kadın. Allah'ın gücünden, kudretinden emin değil misin? Allah bir şeyin olmasını istediği zaman sadece ol der, oluverir. İşte bu şekilde Hazreti İbrahim'e İshak verilmiş oldu. Yaşlanmış idi artık. Ve acaba kendinden sonra nesli devam edecek mi? Onun derdine düşmüştü. Allah Azze ve Celle Hazreti İsmail'i ondan evvel vermişti kendisine gerçi ama Sara'dan çocuğu olmamış idi. Hacer'den olmuş idi İsmail. Sara'dan bir çocuk yoktu ve Sara'nın da gözünü aydın etmek istiyordu Allah. Hem de öyle bir aydın etmek istiyordu ki hem ona veriyor hem de onun oğluna verecekti. İbrahim'e İshak'ı verecek, İshak'a da Yakub'u verecek. Böylece babaya yalnızca çocuk verilmiyor, torun da verilmiş oluyordu. Hem de peygamber olacak olan bir torun. Böylece devam edecekti nesli Hazreti İbrahim'e bu müjde verilmiş oluyordu. Üzülme ey İbrahim, bu kadar çektin, bu kadar imtihanları kazandın. وَاِذْ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنْ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Allah bir zamanlar İbrahim'i imtihanlardan geçirmiş ve İbrahim imtihanları kazanınca seni insanlara imam yapacağım demişti. Çünkü sen imtihanları kazandın ey İbrahim. İbrahim Aleyhisselam da fırsatını bulmuşken قَالَ وَمِنْ ذُرُّيَتِي Ya Rabbi benim zürriyetimden de ver demişti. İşte o zaman İsmail'ler veriliyordu kendine, İshak'lar veriliyordu, onların neslinden Yakup'lar veriliyordu.
Musa verilecek, onun neslinden daha sonralar İsa'ya kadar gelecek ve Hazreti Muhammed gelecek onun neslinden. Bütün peygamberler onun neslinden gelecekler. Allah Azze ve Celle onu peygamberlerin atası olmak gibi bir şerefle şereflendirdi. Peygamberlerin atası oldu Hazreti İbrahim. Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi, o da adeta nasıl ki Nuh ikinci Adem idi, Allah Azze ve Celle bütün insanlığı Hazreti Nuh'un neslinden devam ettirmişti. Şimdi de aynı şekilde Hazreti İbrahim'in neslinden devam ettiriyor peygamberlerim. Ve işte o zaman Yakub'un da verileceği bildirilmişti. Yakub Arapça'da Ayn Kaf B harfleriyle yazılan Akabe, yani Akb kökünden gelir ve fiil-i mudari olarak düşünülecek olursa o zaman bir şeyin ardından gelen demek. Yani onun ardından gelen, yani İshak'ın ardından gelecek olan, onu takip edecek olan, Hazreti İbrahim'in izinden gidecek, onun zürriyeti olacak olan Hazreti Yakub Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle böyle bir isim nasip ediyordu. Hem ona aynı zamanda doğacak olan çocuğunun haber verilmesi yanında onun ismi de verilmiş oluyordu. Bugün de bazen insanlar böyle rüyalar görürler. Hazreti İbrahim'i ki rüya değildi, ona vahiy geliyordu direkt olarak. Melek geliyor, kendisine haber ediyordu. İnsan kılığında geliyordu melek ve Hazreti İbrahim'in karısı da onu görüyor. O meleklerle konuşuyordu. İşte bugün de bize melek gelmeyeceği için, peygamber olmadığımızdan dolayı içimizden bazı kimselere Allah Azze ve Celle böyle rüyalar gösterir. Kendisine bir çocuğun verileceği, onun da isminin filan olacağı bildirilir. İşte aynı şekilde Hazreti İbrahim'e söylenildiği gibi. Demek ki bu bugün de devam ediyor. Bir şekilde Allah Azze ve Celle doğacak olan çocuklarımızın bazılarına isimlerini kendisi veriyor. Bir sebepten dolayı olabilir, bilemeyiz. Allah Azze ve Celle belki de o çocuklara bir vazife verecek, belki de ondan dolayı da olabilir. Hazreti Yakub'a Yakup isminin verilmesi gibi neslin devam edeceği ifade olunmuş olunuyordu. İshak'tan sonra Yakup gelecek, Yakup'tan sonra devam edecek nesil. Yusuflar gelecek, Musalar gelecek, İsalar gelecek. Allah Azze ve Celle bu şekilde bütün insanları, insanlığı hiçbir zaman başıboş bırakmayacağının müjdesini veriyordu. Hazreti İbrahim ve İsmail dua ediyorlardı. Rabbena veb'as fihim resulen minhum yetlu aleyhim ayatik ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. İbrahim ve İsmail ellerini kaldırıp dua etmişlerdi. Rabbena veb'as fihim resule demişlerdi. Ey Rabbimiz bize, ey Rabbimiz onlara kendi içlerinden senin ayetlerini okuyacak olan bir peygamber gönder. Ahir zaman peygamberi olan Hazreti Muhammed'i gönder onlara. Onların içinden çıkacak olan bir peygamber gönder, onlara sen ayetlerini okusun. Onlara hikmeti öğretsin, onları tertemiz etsin, nefislerini tezkiye etsin. Bunu yapacak olan bir peygamber gönder onlara. Allah Azze ve Celle bu duayı kabul etmişti. İkisi birden dua etmişlerdi. İbrahim ve İsmail. Demek ki dua edecekseniz evlatlarınız için böyle dua edin. Gelecek nesiller için dua edecekseniz böyle dua edin. Gelecek nesiller öncülük yapacak, onlara lider olacak olan nesiller yaratsın Allah bizim neslimizin içerisinden. Öylelerini yaratsın, milletimize öncülük yapacak. Her mahallede öncülük yapacak, her memlekette öncülük yapacak olan, yeni bir İslam medeniyeti meydana getirecek olan, bunu meydana getirebilmek için gece gündüz çalışacak, korkmayacak, gayret içerisinde olacak, Allah'a nefsini satmış olan, her şeyini Allah'a adanmış olan nesilleri yaratması için, bizi onlarla şereflendirmesi ve gözümüzün aydınlığı olacak olan hareketleri onlara nasip etmesi için, evlatlarınız için dua etmelisiniz. Bizim sohbetlerimizin başında her zaman söylediğimiz Rabbena heblene diye başlayan o dua da aynı manada, ey Rabbimiz, ey Rabbimiz bize gözümüzün aydınlığı olacak olan eşlerimizden, çocuklarımızdan, ezvaçtan ve zürriyetimizden gözümüzün aydınlığı olacak olan eşler ve çocuklar ver ve onlara öyle ameller nasip et. Öyle eşler nasip et ki bize, Öyle çocuklar nasip et ki bize, onlar bizim için göz aydınlığı olsun. Onlara öyle ameller işlemeyi nasip et ki onların yaptığı ameller bizim gözümüzü aydın etsin. Bizi mutlu etsin. Öyle evlatlar, öyle eşler ver bize. Allah Azze ve Celle bu şekilde dua etmeyi öğretiyor Müslümanlara. Gelecek nesiller için dua etmeyi, gözümüzün aydınlığı olacak olan hareketleri onlara nasip etmesini, bu şekilde dua etmeyi öğretiyor. Hazreti İbrahim de böyle dua etti, İsmail de böyle dua etti. Ve Allah Azze ve Celle işte İshak'ı verdi ona, Yakub'u verdi ona. Bu şekilde Hazreti İbrahim'in çekmiş olduğu çileler artık son bulmuş oluyordu. Son yaşından sonra Allah Azze ve Celle onu mutlu ediyor ve gözyaşları içerisinde onu kendi katına alıyordu. Artık Hazreti İbrahim mutlu idi. Kendisinin kaldırdığı sancak yere düşmeyecekti artık. Bundan emin idi. İsmail vardı artık, oğlu İshak vardı. Ama İsmail'in devamı gelmeyecekti. Belki onun korkusu vardı kalbinde. Halbuki Hazreti İsmail İshak'tan büyüktür. Önce İsmail olmuştu, sonra İshak. Fakat Hazreti İbrahim'e İsmail'in neslinden, İsmail'den sonra hemen o neslin devam etmeyeceği adeta bildirilmişti. Belki en son peygamber İsmail'in neslinden geleceği kendisine bildirilmişti. O yüzden İbrahim ve İsmail öyle dua ediyorlardı. Ey Rabbimiz, ahir zamanda onların içerisinden onlara sen ayetlerini okuyacak olan bizim zürriyetimizden birini gönder. Hazreti Muhammed için dua ediyorlardı. O yüzden peygamberimiz ben babam İbrahim'in duasıyım buyurur. Ben babam İbrahim'in duasıyım, anamın rüyasıyım. İsa'nın müjdesiyim, İsa beni müjdeledi, anam beni rüyasında gördü. İşte bu şekilde Allah Resulü haber veriyordu. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi de gerçekleşti. Hazreti İbrahim'in ve İsmail'in duaları kabul oldu. Ama İsmail'den hemen sonra devam etmeyecekti İsmail'in nesli. İşte İbrahim'i düşündüren buydu. Onun için Allah Azze ve Celle İshak'ı veriyor ve onun da ardından Yakub'un geleceğini haber veriyor ve İbrahim'in gözünü aydın ediyordu. Ey İbrahim, korkma, İsmail'den sonra devam etmeyecekse de onun nesli çok ilerilerde gelecek. Onun neslinden ahir zaman peygamberi gelecek. Peygamberler peygamberi gelecek. İsmail'in de gözü aydın olacak. Fakat korkma. Korkma, yakın zamanda ne olacak diye korkma. Yakın zamanda İshak verilecek sana. Ardından Yakup verilecek, ardından Yusuf verilecek, devam edip gidecek. Senin neslin ve davan hiçbir zaman sönmeyecek, bitmeyecek. Bu şekilde o sancağın devam edeceğini Allah Azze ve Celle haber vermiş oluyordu. Ve bu şekilde bize aynı zamanda Kur'an demiş oluyor ki, sizin kökünüz ta buralara kadar dayanıyor. Hatta ondan da evvel Nuh'a dayanıyor. Ondan da evvel Hazreti Adem'e dayanıyor. Siz köksüz bir millet değilsiniz. Ey İslam milleti olanlar, ey mümin olanlar, sizin kökünüz var. Siz Hazreti Adem'e kadar dayanıyorsunuz. Siz öyle bir ağacın dallarısınız ki o ağacın kökü bütün dünyayı kaplamış. Bütün memleketlerde sizin o kökünüz bütün memleketlere yayılmış. Allah Azze ve Celle her tarafa peygamberler göndermiş. Hazreti Adem'den itibaren her tarafta sizin davanızı savunanlar olmuş. Siz onların devamısınız. Ve sizin bulunduğunuz ağaç öyle bir ağaç ki kökü dünyayı kaplamış. Dallar da bütün gökleri kaplamış. İşte siz böyle bir milletin devamısınız. Sizin davanızı geçmişte onlar savundular. Siz yeni bir şey ortaya koymuyorsunuz. Siz onların ortaya koyduğu şeyi devam ettiriyorsunuz. Geçmişte onların düşmanları olduğu gibi sizin de düşmanlarınız olacak. Kullen hedeyne, bütün bu peygamberlerin hepsini hidayet ettik. Demek hidayet Allah'ın elindedir. El-Hadi olan Allah'tır. Hidayet verecek olan Allah'tır. Demek ki insanların hidayeti kendilerinden değil. Demek İbrahim de olsan, İshak da olsan, Yakup da olsan, hidayetin senden değil demek ki. Bırakın bizim gibi normal insanları. Peygamberlerin hidayeti bile Allah'a ait madem. O halde insan hiçbir şeyi kendinden bilmeyecek. Doğruları Allah, doğruları kendisine nasip etti ise Allah'tan bilecek. Yanlışları nefsinden ve şeytanından, kendinden bilecek. Kullen hedeyne, hepsine hidayet ettik. Ve Nuhan hedeyne min kabil. Daha evvel de biz Nuh'a hidayet etmiş idik. Allah Azze ve Celle daha evvelden beri seçmiş olduklarına temas ediyor. İbrahim Aleyhisselam'ı anlatıyor idi, Nuh'a geçti, daha evveline gitti. Hazreti Nuh Aleyhisselam, Kur'an'da zikredilen en eski kavmin peygamberi, ilk putperest olan milletin peygamberi, Allah Azze ve Celle ondan bahsediyor. Putperestlerle ilk mücadeleyi vermiş olan o büyük peygamber, 124 bin peygamberin içerisinde ulul azm olan o 5 büyük peygamberden birisi olan o peygamber. Tufandan evvel 950 sene anlatmış, tufandan sonra da birkaç asır daha anlatmaya devam etmiş olan o büyük ve sabırlı peygamber, azimli peygamber, ulul azm peygamber. Allah Azze ve Celle ona da hidayet ettik buyuruyor. Biz hidayet etmeseydik, yani bunların bu derece hidayet üzere devam edebilmeleri mümkün olmazdı. Onların da nefisleri vardı, onların da şeytanları vardı. Onların da insanlardan düşmanları vardı. Onları yollarından çevirmek isteyen zalim güçler vardı. Onların peşini bırakmayan zalim güçler vardı. Onların da çevresindeydiler. Onların peşindeydiler. Biz eğer onlara hidayet etmeseydik, onlar dayanamazlar, onlar da saparlardı. Biz hidayet ettik buyuruyor. Nuh'a da daha evvel biz hidayet ettik. Ve min zürriyetihi, onun zürriyetinden de daha nicelerine hidayet ettik. Ve min zürriyetihi Davud'a ve Süleyman, Davud'a ve Süleyman'a da hidayet ettik. Ve min zürriyetihi derken buradaki zamirin Nuh'a mı yoksa İbrahim'e mi gittiği tartışmalıdır. Acaba yani onun zürriyetinden derken Nuh'un zürriyetinden mi demek isteniyor? Yoksa İbrahim'in zürriyetinden mi? Onun zürriyetinden derken hangisi kastediliyor? Tartışmalıdır. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olduğu için bu kısım İbrahim Aleyhisselam üzerinde daha çok durulmuştur. Fakat o zaman da Hazreti Lut'tan bahsedecek biraz sonra. Hazreti Lut'tan ve Hazreti Yunus'tan bahsedecek. Hazreti Lut ve Yunus aleyhisselam, bunlar Hazreti İbrahim'in soyundan değildiler. Onun zürriyetinden değildiler. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'in kardeşinin oğluydu. Onun yeğeniydi. Ona da şöyle cevap verilmiştir. Evet, her ne kadar yeğeni olsa da yine de amca baba yerine geçer. İnsanın yeğeni kendisinin oğlu gibi sayılır. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle onun zürriyeti demiş olabilir. Onun zürriyeti demiş olabilir. Nasıl Hazreti Yakub'un evladı, Yakup Aleyhisselam ölüm döşeğindeyken onlara sormuştu. Benden sonra neye ibadet edeceksiniz demişti. Hazreti Yakub'un evladı şöyle cevap vermişlerdi. Na'budu ilaheke ve ilahe abaik. Senin ilahına ve senin babalarının ilahına. Allah'a yani. İşte o zaman İsmail ve İshak diyor. Halbuki Yakub'un oğulları, Yakub'un nesli, Yakub da İshak'ın oğludur, İsmail'in oğlu değil. Dolayısıyla İsmail Aleyhisselam onların amcasıdır yani. Onların atası değil aslında. Fakat Allah Azze ve Celle İsmail'i de baba sınıfından sayıyor. Demek isteniyor ki yani amcalar da baba yerine geçerler. İşte o zaman bu ve min zürriyeti ifadesindeki zamirin Hazreti İbrahim'e gitme ihtimali var. Onun zürriyetinden, yani İbrahim'in zürriyetinden daha nicelerini gönderdik. İbrahim'in zürriyetinden, her ne kadar Lut onun zürriyetinden değilse de o da öyle sayılır. Çünkü kardeşinin zürriyetidir, amcasıdır İbrahim Aleyhisselam, o halde babası sayılabilir. Bu şekilde cevaplar da verilmiştir. Her ne kadar yakın olan burada Nuh Aleyhisselam ise de bu gibi zamirler yakın olana irca edilir. Bu gibi zamirler daha çok en yakında kim var ise ona gidiyor olarak kabul edilmeli. Buna göre de Nuh Aleyhisselam kastediliyor olabilir. Çünkü yakında olan Nuh Aleyhisselam var. Nuh'un zürriyetinden demek olma ihtimali var yani. Fakat o zaman da mevzunun değişmiş olması gibi bir durum ortaya çıkıyor. kıssa Hazreti İbrahim'le alakalı olduğu için ondan bahsediyor olma ihtimali daha yüksek olarak görülmüştür. Ve min zürriyetihi Davud ve Süleyman. Burada Allah Azze ve Celle Davud ve Süleyman'dan bahsediyor. Onlar da Hazreti İbrahim'in ve Nuh'un zürriyetinden. Davud ve Süleyman aleyhisselam bunlar hem peygamber hem hükümdar olan iki büyük peygamber idi. Davud'a zebur verilmiş idi ve Davud'dan da Süleyman aleyhisselam doğmuş idi. Ve Allah Azze ve Celle Davud'a da hükümranlık vermiş, Süleyman'a da hükümranlık vermiş idi. Bu kısımda Allah Azze ve Celle 18 peygamberden bahsedecek bize kısa kısa. İsimlerini söyleyecek. İbrahim aleyhisselamla birlikte sayıları 18 eder. Ve min zürriyetihi Davud ve Süleyman ve Eyyub ve Yusuf ve Musa ve Harun. Onlara da biz onlara da hidayet ettik. Onların da kalplerini daima sabit tuttuk. Hak üzerinde hiçbir zaman geri dönmeyecek şekilde kalplerini sabit tuttuk. Davud ve Süleyman'dan sonra Eyyub'dan, sabır küpü olan Eyyub aleyhisselam'dan bahsediliyor. Her birisinin bir özelliği var. Davud ve Süleyman peygamberler hem peygamber hem de hükümdar olmuşlardı. Onlar bu şekilde dünyadayken de büyük bir güce ulaşmışlardı. Eyyub aleyhisselama gelince, Yusuf'a gelince onlar da sabır küpüydüler. Allah azze ve celle onların başlarına ne kadar musibetler getirmiş idi. Ama onlar hiçbir zaman isyan etmemiş, of pof dememişlerdi. Ve Allah azze ve celle işte o zaman onları yükselttikçe yükseltmiş idi. Ve Musa ve Harun, Musa ve Harun'a gelince onlara da şeriat verilmiş. Onlara Allah azze ve celle büyük bir kitap vermiş idi. Musa'ya Tevrat'ı vermiş. Harun aleyhisselam da onunla beraber önemli bir görevle görevlendirilmiş idi. Musa aleyhisselam peygamber seçildiği zaman Allah'a yalvarmış, ya Rabbi demişti, vec'alli veziren min ehli Harun ahi, kardeşim Harun'u bana vezir olarak, yardımcı olarak ver ey Rabbim demişti. Tek başıma ben bu yükün altından nasıl kalkayım? Bana Harun'u, kardeşim Harun'u ver yardımcı olarak demişti. Hem o benden daha güzel konuşur demişti. Ve Allah Azze ve Celle de onu ona yardımcı olarak vermiş idi. Hazreti Musa ve Harun, müstakil bir şeriat verilmiş olan büyük peygamber. Hazreti Musa aleyhisselam bu yönüyle peygamberimize benzer. Ve Hazreti Musa aleyhisselam yapmış olduğu mücadelesi ile de çok önemli örnekler ortaya koymuş olan bir insan. Tevekkül örneği Hazreti Musa. Denizle karşılaştığı zamanda bile Allah'a olan güveni sarsılmamış olan bir peygamber. Herkes eyvah dediği zaman o eyvah dememiş. Hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir demiş olan o büyük peygamber. Allah Azze ve Celle her bir peygamberin bir özelliğini bize anlatıyor. Ve burada da bize peygamberlerin kervanından adeta kısa bir geçit yapıyor. Hepsi gözümüzün önünden geçiversin diye peygamberler kervanına kısa kısa temas edilip geçiliyor. Ve kezalike nezzil muhsinin. İşte biz bu şekilde ihsan edenleri, muhsin olanları bu şekilde mükafatlandırırız. Allah Azze ve Celle muhsin kelimesini Kur'an'da sık sık kullanır. İhsan eden demek, iyilik yapan, güzel işler yapan manasına geldiği gibi, yaptığı işi güzel yapan kimse manasına da gelir. Yemek yapıyorsa bir kadın mesela, yemeğini güzel yapıyorsa, titiz davranıyorsa o meseleden muhsindir. Namazını kılan insan mesela namazını güzel huşu içerisinde kılıyorsa o da namazında ihsan mertebesine ulaşmış demektir. Allah'ı görmediği halde görüyormuş gibi namaz kılabiliyorsa ihsan mertebesine ulaşmış demektir. O da o meselede muhsindir. Allah Azze ve Celle yaptığı işi güzel yapanları sever. İnşaatta çalışan bir usta mısın? Yaptığın işi güzel yap, muhsinin sınıfından ol. Ne iş yapıyorsan yap, güzel yap. Allah Resulü öyle buyurur. Allah Azze ve Celle yaptığı işi güzel ve sağlam yapanı sever. İtkan ile yapanları sever. Çürük yapan, işini çirişleyenleri sevmez yani. Mefhumu muhalifine göre öyle anlayabilirsiniz. Allah muhsin olanları bu şekilde mükafatlandırıyor. güzel iş yapanları böyle mükafatlandırır. Madem İbrahim aleyhisselam sabretti, madem bütün zulümlere göğüs gerdi ve madem ki tevekkülü hiçbir zaman bırakmadı, hiçbir zaman eyvah demedi, madem öyle, o halde Allah azze ve celle işte onun zürriyetinden böyle büyükler gönderir. Demek ki büyük insanların doğması babaların da büyüklüğüyle alakalı. Demek ki bir insan ne kadar büyük ise onun çocuklarının içerisinden de öyle büyüklerin çıkma ihtimali daha yüksek olacaktır. Babalar kalitesiz ise çocuklarının da kalitesiz olma ihtimali yüksek olacaktır. O yüzden evvela insan kendisi kaliteli olmalı. Allah azze ve celle kaliteli bir atın yavrusunu bile kaliteli olarak yaratıyor. Safkan bir atın yavrusu bile safkan oluyor da kaliteli bir insanın çocuğu kaliteli olmaz mı? Evet, bazen imtihanın gereği olarak Allah azze ve celle hepsini kaliteli yaratmaz. İçinden birkaç tanesi kalitesiz de olabilir. Birkaç tanesi kaliteli de olabilir. Ama Allah azze ve celle kalitelileri veriyorsa ekseriyetle kaliteli babalara veriyor. Kalitelilerin çocukları kaliteli oluyor. Seçilmişlerin çocukları seçilmiş oluyor. Çünkü Allah azze ve celle mutlaka birilerini seçecek. Mutlaka birileriyle dünyaya, insanlığa önderler gönderecek. İşte onu da Allah azze ve celle önderlik yapanlara nasip etmek istiyor. O kaliteli evladı kalitelilere vermek istiyor. Nasılsa birilerine verecek. Bir fasık adamın zürriyetinden vereceğine, İbrahimlerin, İsa'ların zürriyetinden vermesi daha uygun olmaz mıydı? Allah azze ve celle işte onun için kalitelilere nasip ediyor. Gelecekte insanlara öncülük yapacak olan insanları, öyle evlatları Allah azze ve celle öyle babalara nasip ediyor. Eğer evladınızın öyle olmasını istiyorsanız öyle olmalısınız. Evladınızın yarın toplumlara öncülük yapan birisi olmasını istiyorsanız, evvela siz öyle olun ki o ihtimal yüksek olsun. O yarının öncü nesillerini Allah sizin evladınızın içinden vermiş olsun. O ihtimal büyük olsun. Çünkü Allah mutlaka verecek. Birilerinin neslinden mutlaka yarının öncülerini yaratacak. Yarınlarda toplumlara önderlik yapacak olan insanları mutlaka yaratacak. Çünkü Allah hiçbir zaman insanları öncüsüz bırakmamıştır. Mutlaka yaratacak. İşte o yaratacağı zaman kaliteli babalardan yaratmak istiyor. Her kim ki çocuğunun böyle olmasını istiyorsa evvela kendisine çeki düzen vermeli. İşte burada bütün bu sıkıntılara katlanmış Hazreti İbrahim'in neslinden bu büyük peygamberlerin geldiği ifade olunuyor. Peygamberlerin atası olmak gibi bir şerefin verilmesinin sebebi bu. Demek ki sabır gösterecek olursak ileride Allah azze ve celle bizim zürriyetimizden de böyle kaliteli insanlar yaratabilir. O halde bunlar için değmez mi? Ahiretimiz için değmez mi? Yarınlarda toplumlara öncülük yapacak nesiller için değmez mi? Bu sıkıntılara katlanmak, topluma öncülük yapmak gibi bir sıkıntıya katlanmak, tehlikeleri göze almak, bütün bunlar için değmez mi? Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. Allah azze ve celle diğer peygamberlere de geçiyor. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa'ya, İlyas'a. Bunlar da aynı dönemde, yaklaşık olarak aynı dönemde gelmiş olan peygamberler. Zekeriya aleyhisselam malum Hazreti Meryem'in bakıcılığını üstlenmiş olan o büyük peygamber. Kullama dakhala aleyha Zekeriya al-mihrabe vecede indaha rizqa. Ne zaman Meryem'in yanına girseydi mescitte, mihraba, Meryem'in bulunduğu yere ne zaman girseydi Zekeriya onun yanında rızıklar bulurdu. Kale ya Meryem enna leki haza. Sana nereden geliyor bunlar derdi. Kalet huve min indillah. Meryem derdi ki bunlar Allah katındandır. İşte o Meryem'e de Allah İsa'yı verecektir. Babasız olarak dünyaya gelecek. Zekeriya'yı da bu şekilde hidayete erdirdik. Yahya'yı da hidayete erdirdik. Yahya aleyhisselam hem Kur'an'da geçtiği gibi İncil'lerde de geçer. Aynı isimle geçer ve Yuhanna İncil'inde mesela Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın vaftiz etmesinden dolayı Yahudilerin alimlerinin gelip de peygamber öldüren peygamber düşmanı Yahudilerin gelip Hazreti Yahya'ya şu soruları sordukları bildirilir. Sen dediler Mesih misin? Hayır dedi Yahya. Sen dediler ahir zaman peygamberi, o şu peygamber misin? O peygamber misin dediler. Hayır dedi Yahya. Sen dediler İlya mısın? Hayır dedi Yahya. O zaman dediler sen neden insanları vaftiz ediyorsun? Madem Mesih değilsin, madem ki o ahir zaman peygamberi de değilsin, İlya da değilsin, yani İlyas. Burada Kur'an İlyas der, onlar ise İlya derler. Allah Azze ve Celle onun gerçek ismini söyler. Demek İncil yazarları sondan bir harfi düşürerek yazmış olsa gerek. Allah Azze ve Celle onun doğru ismini söylüyor. Sonunda Sin olduğunu ifade ediyor. Onun adı İlyas'tır deniliyor yani. Sizin dediğiniz gibi değil ey Hristiyanlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde Zekeriya'ya da Yahya'ya da İlyas'a da İsa'ya da hidayet verildiğini ifade ediyor. İlyas Aleyhisselam'ın bazı rivayetlere göre Hızır olduğu da söylenmiştir. İdris Aleyhisselam olduğu da söylenmiştir. Fakat en doğru olan kanaate göre o Ben İsrail peygamberlerindendir. Hazreti Musa'dan sonra gelmiş olan İsrail oğullarına gönderilmiş olan bir peygamberdir. Yoksa İdris Aleyhisselam çok önceleri gelmiştir. Bazıları Hızır olduğunu da söylemişlerdir. Hazreti İsa ile birlikte zikredildiği için burada İlyas ve İsa ve İlyas denildiğinden dolayı bundan dolayı onun da halen yaşıyor olduğuna dair bir takım görüşler beyan edilmiş ise de buna dair bir delil mevcut değil. Hazreti Hızır'ın şu anda yaşıyor olduğuna dair bir takım rivayetler söylenmişse de kesin bir şey mevcut değil. Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili kuvvetli hadisler var. O şu anda yaşıyor. Ölmemiştir. Çarmıha da gerilmemiştir. Fakat Hızır hakkında kesin bir malumatımız yok. Bu İlya'nın da Hızır olduğuna dair kesin bir delil mevcut değil. İdris Aleyhisselam olduğuna dair de kesin bir delil mevcut değil. Bunun daha ziyade madem ki burada zikrediliyor, Zekeriya, Yahya, İsa ile birlikte zikrediliyorsa o döneme yakın bir şekilde yaşamış olma ihtimali var. Zaten İncil'lerde de bahsedildiğine göre o da işaret ediyor ki o dönemde yaşamış olma ihtimali var. Veya onların beklemiş olduğu Hazreti İsa'dan sonra ya da ona yakın dönemde geleceğine inandıkları bir peygamber olma ihtimali var. Allah Azze ve Celle bu şekilde bu peygamberlerden isim isim bahsediyor bize. Böylece bu kervanı bize tanıtıyor. Bunların hepsinin de salihinden olduğunu ifade ediyor. Ey müminler siz de onların izinden gidin deniliyor. Onların izinden gidenler işte onlar sırat-ı müstakim üzeredirler. Hani bize Fatiha'da ihdine sırat-ı müstakim denilmek öğretilmişti ya. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Nedir o sırat-ı müstakim? Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. O nimet verdiklerinin yoluna yani. Nimet verdiklerinin yoluna ya Rabbi. Peygamberlerin yani işte burada zikredilen bu peygamberlerin yoluna bizi ilet ya Rabbi. Böyle dua etmemiz bize öğretildi. Onun için sonunda amin diyoruz. Fatiha'nın sonunda bu duadan ötürü amin diyoruz. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et ey Rabbimiz dedikten sonra. Nedir o sırat-ı müstakim? Kimlerin yoludur sırat-ı müstakim? Dost doğru olan o yol kimlerin yoludur? İşte Allah Azze ve Celle en'amte aleyhim diyor. Öyle söyleyin en'amte aleyhim o nimet verdiklerinin ki onların yolu sırat-ı'l-lezine en'amte aleyhim. Öyle kimseler ki onlar sen onlara daha evvel nimetler verdin o peygamberlere yani. İşte o peygamberlerin yolu bize gösteriliyor. Ve Yahya ve İsa ve İlyas. Burada İsa Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in evladından olarak sayılmış oluyor. Halbuki biz çok iyi biliyoruz ki Kur'an'la sabittir. Mütevatir olarak sabittir ki Hazreti Meryem kocasız olarak İsa Aleyhisselam dünyaya getirmiş idi. Onun kocası yoktu. Yani Hazreti İsa'nın bir babası mevcut değil idi. Demek ki kızından taraf da olsa Hazreti İbrahim'in demek ki kızından taraf dünyaya gelmiş oluyor. Demek ki Hazreti İbrahim'in oğlunun oğlunun oğlunun oğlu olsa bile sonunda kız devreye giriyor ve kızından taraf, yani Hazreti Meryem Hazreti İbrahim'in torunu oluyor, kız torunu. Ama oğlundan taraf, ama kızından taraf. Sonuçta Hazreti Meryem bir kız ve Hazreti İsa da ondan dünyaya geliyor. Demek ki insanın kızından taraf dünyaya gelen torunları kendisinin çocuğu sayılır. Demek ki cahiliye anlayışını Allah Azze ve Celle reddediyor. Kızından, kızının neslini kendi nesli gibi görmeyenler, kendi soyadını ancak oğlunun devam ettireceğine inananlar, Allah Azze ve Celle'nin bu ayetiyle bu anlayış reddolunuyor. İnsanın yalnızca kendi çocuğu, kendi oğlunun çocuğu, kendi nesli değildir. Kendi kızının çocuğu da kendisinin neslidir. İşte burada Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'in zürriyetinden diyor, Nuh'un zürriyetinden diyor. Demek ki Hazreti Meryem kız olduğuna göre, o da onun çocuğu da İbrahim'in çocuğu ve zürriyeti sayılıyor. Bir zamanlar Hazreti Peygamber'den sonra Haccac alimlerden birisini çağırmış ve senin Hasan ve Hüseyin hakkında Peygamberimizin oğulları dediğini duydum, zürriyeti dediğini duydum demişti. Evet dedi o alim, ben dedi Haccac, ben Allah'ın kitabını okudum ve buna dair bir şey göremedim. İnsanın torunu, kızından olan torunu, Fatıma'dan doğan Hasan ve Hüseyin nasıl olur da kendinin zürriyeti olur diyordu Haccac. Nasıl olur da oğlundan olsaydı yani zürriyeti sayılırdı demek istiyordu. Oğlundan değil madem, oğulları ölmüştü peygamberimizin, Allah Azze ve Celle peygamberimizin neslini kızından devam ettirmek istedi. İnsanların anlayışlarının tersine, cahiliye adetlerine göre insanın nesli oğlundan devam eder idi. Halbuki Allah kızdan da devam edeceğini bu şekilde ispat etti. Hazreti Fatıma'dan devam ettirdi peygamberimizin neslini. İşte onu kastediyordu Haccac. Nasıl olur da böyle söylersin diyordu. O kızının çocuklarıdır, oğlunun çocukları değil ki peygamberin zürriyeti sayılsın dediği zaman, işte o şahıs kendisine bu ayetleri söyledi. En'am suresini okumadın mı dedi. Allah Azze ve Celle orada İbrahim'in zürriyetinden derken Hazreti İsa'yı da araya katmıyor mu? Onu da söylemiyor mu? Halbuki Hazreti İsa'nın babası yok. Babadan meydana gelmiş değil, kızından meydana gelmiş. Demek ki kız insanın neslini devam ettirir. Ve insan mesela vasiyet ederken öyle vasiyet etse, benim zürriyetimden olanlara mesela malımın şu kadarını veriyorum gibi bir vasiyette bulunacak olsam, kızından taraf olan torunları da bunun içerisine girer. Eğer sadece oğlumdan olan zürriyetime derse, o zaman oğlu, sadece kızımın zürriyeti derse, o zaman sadece kızının çocukları işin içine girmiş olur. Eğer genel bir ifade ile zürriyetimden olanlara malımı şu kadarını mesela veriyorum gibi bir ifade kullanmış isem, o zaman bütün zürriyeti işin içine girmiş demektir. İşte burada Allah Azze ve Celle bu gibi bir takım cahili adetlerini de yıkmış oluyor. Allah Azze ve Celle zaten kitabını bunun için göndermiyor mu? Hem onlara doğruları öğretmek, hem de cahiliye adetlerinden o yanlış olanları yıkmak üzere kitabını göndermiyor mu? Hem doğruları gösteriyor, hem de yanlışın yanlışlığını gösteriyor. Ve peygamberler kervanını sayarken arada Hazreti İsa'yı da söylemekle bu kadar önemli bir gerçeği de çok kısa bir ifadeyle söylenmiş oluyor. İnsanların o müthiş yerleşmiş olan, cahiliye toplumunun arasında yerleşmiş olan o anlayışını bir kelimeyle Allah yıkıp atıveriyor. Dikkatle okunacak olursa işte böylesi güzel manalar elde edilebiliyor. Ve işte bütün bu peygamberler kullun mine salihin, hepsi salihinden idiler. Hepsi salih kimselerdiler. ve İsmail vel Yesa ve Yunus ve Lut. İsmail de, İsmail aleyhisselam bunlardan daha evvel ya Hazreti İbrahim'in oğlu olduğu halde Hazreti İsa'dan sonraya, İlyas'tan sonraya bırakılmıştır. Bir şey anlatılmak isteniliyor. Yani bütün bunlar gelecek, ondan sonra ahir zaman peygamberi İsmail'in soyundan gelecek denilmek isteniliyor. Hazreti İsmail bu biraz evvel sayılan peygamberler sayılıp bitirildikten sonra yeniden geriye dönüyor Allah Azze ve Celle. Halbuki İbrahim aleyhisselamdan başlamış, Hazreti İshak, Yakup ve ta Musa'dan, Harun'dan sonra ta Zekeriya, Yahya, İlyas ve İsa'ya kadar gelmiş idi. Fakat tekrar geriye döndü Allah Azze ve Celle. Tekrar İsmail'den bir daha aldı. Bu şekilde o ahir zaman peygamberinin İsmail'in soyundan geleceğini, İsmail aleyhisselamın neslinin ileride yeniden birdenbire böyle ortaya çıkacağını ifade etmiş oldu. Tevrat'ta da zaten buna benzer bir ifade var. Ahir zaman peygamberinin Paran dağından parlayacağı ifade olunur. Paran o zamanki Hicaz dağına verilen isim idi. Hicaz dağından o son peygamberin Hicaz dağından parlayacağı Tevrat'ta da ifade olunur. Yahudi kutsal metinlerinde buna benzer birçok ifadeler görebilirsiniz. İşte Allah Azze ve Celle burada İsmail derken son peygamberin İsmail'in soyundan geleceğine de işaret etmiş oluyor. Yeniden yani geriye dönülecek ve ta oradan bir peygamber, o nesilden bir peygamber gelecek. İshak'ın soyundan gelmeyecek yani. Ve İsmail vel Yesa, el Yesa denilen bu peygamber de bazı rivayetlere göre Yuşa aleyhisselam olduğu da söylenilmiştir. Her neyse Kur'an-ı Kerim el Yesa diyor adına. Ve Yunus'a ve Lut'a. Ve bunlar da sayılıyor. Ve kullen faddalna alel alemin. Bütün bu peygamberler hepsi alemlere üstün kıldık. Allah Azze ve Celle bazı peygamberlere üstün kıldığı gibi bütün peygamberler ise bütün insanlığa üstün kılınmışlardır. Hiçbir insan bir en aşağı derecedeki bir peygamber kadar bile olamaz. Evliyanın en büyüğü en aşağı derecedeki peygamberin derecesine erişemez. İşte Allah Azze ve Celle bu peygamberlerin hepsini alemlere üstün kıldık buyuruyor. Bütün peygamberler alemlere üstün kılınmışlardır. Allah Azze ve Celle onları özel olarak seçmiştir. وَمِنْ اَبَائِهِمْ وَزُرِّيَتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ Onların babalarından da zürriyetlerinden de onların kardeşlerinden de bu şekilde seçtik ve onların zürriyetlerinden böyle öncüler, önderler gönderdik. وَاِجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Biz onları seçtik ve biz onlara hidayet ettik. Sırat-ı müstakime onlara hidayet ettik. Demek Allah Azze ve Celle bazı insanları seçmektedir. Demek ki bazıları seçiliyorlar. Çalışmak suretiyle, okumak suretiyle, göz nuru dökmek suretiyle, gayret etmek suretiyle seçkin bir insan durumuna gelebilirsiniz. Ama seçilmiş olmak bambaşka bir şeydir. Seçkinler ile seçilmişler arasında dağlar kadar fark var. Allah Azze ve Celle bazı kimseleri seçer. O seçilmiş olanlar asla davalarından dönmezler. Dönecek olanlar zaten seçilmezler. Dönecek olsaydılar Allah Azze ve Celle hatalı seçim yapmış olurdu ki bu Allah için muhaldir ve caiz değildir. Allah Azze ve Celle seçerse isabetli seçer. Hiçbir zaman davasından dönecek adamı Allah seçmez. Seçkin olanlara gelince onlardan dönekler olabilir. Onlar azimli olamayabilirler. Onlar korkak olabilirler. Onlar çalışmak, okumak suretiyle bir yere gelmiş olabilirler. Ama onlar Allah tarafından seçilmemişlerdir. Onlar gayretleriyle bir yere gelmiş olabilirler. Ama onlar ileride dönebilirler. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin seçilmiş kullarında böyle hatalar görülmüyor. Allah Azze ve Celle insanın bilgisine bakmıyor, karakterine bakıyor. Hatta ahlaka da bakmıyor, daha derinlerde olan karaktere, kişiliğe bakıyor. Cesaretsiz adam, hainlik yapabilecek adam, dostlarını satabilecek adamı Allah Azza ve Celle seçmez. Allah seçmiş ise eğer bir insanı, onda karakter kuvvetli demektir. Kişilik kuvvetli demektir. Ve insanların seçilmiş olanlara ihtiyacı vardır. Nasıl ki müzik alanında mesela bazıları özel olarak yaratılmıştır. Onlarda özel bir kabiliyet vardır. Bazıları spor alanında özel kabiliyetler de donatılmıştır. Bazıları matematiğe, fiziğe karşı, bazıları başka ilimlere karşı. Allah Azze ve Celle insanlara onların eliyle nimet vermek istediği için özel insanlar yaratır. Matematikte, fizikte, kimyada özel olarak bazılarını yaratır ve onların eliyle Allah insanlara nimet verir. Lambayı vermek istediği zaman, insanlara rahatlık vermek istediği zaman Allah bir adama o aklı verir. Onu özel olarak yaratır, ona özel bir zeka verir. Özel bir sabır verir ve o çalışır, lambayı bulur. Allah Azze ve Celle insanlara araba denilen nimeti vermek isterse, bir adam yaratır, onu seçer, ona özel seçilmiş bir zeka verir. Onu ona göre hazırlar. Onun ailesini bile özel olarak hazırlar. Onun tahsil görmesini nasip eder. Bu şekilde Allah Azze ve Celle insanlara onun eliyle nimet verir. İşte nasıl ki her alanda böyle seçilmişler var. Hidayet alanında da seçilmişler vardır. Allah'ın bazı kullarını seçmesi bazılarına haksızlık değil. Bazılarını seçmesi gerekiyordu. Çünkü onlar ile insanlara hidayet yolunu gösterecekti. Allah'ın insanlara yol göstermemesi mümkün değildi. Onun için bazılarını seçiyor. Ama o seçilmişlere torpil olmuş olmasın diye, seçilmemiş olanlara haksızlık olmasın diye, o seçilmişlerin de imtihanları seçilmiş oluyor. Hangimiz İbrahim Aleyhisselam'ın geçtiği imtihanlardan geçtik? Allah Azze ve Celle hangimiz Hazreti Nuh'un çektiği sıkıntıları çekmemizi bize nasip etti? Hangimiz onun kadar sıkıntı çektik? Hangimiz Hazreti Musa gibi sıkıntı çektik? Seçilmişlerin imtihanları seçilmiş oluyor. Onların sıkıntıları da seçilmiş oluyor. Onların hastalıkları bile ağır geçiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğindeyken çok sıkıntı çekiyordu. Ateşler içinde kıvranıyordu. Ya Resulallah dediler, çok mu acı çekiyorsun? Evet dedi, biz peygamberler sizden daha fazla acı çekeriz. Evet, Allah Azze ve Celle seçer. Çünkü insanların öncülük yapabilecek seçilmiş kimselere ihtiyacı var. Cesur insanlara ihtiyaçları var. Kahramanlara ihtiyaçları var. Zekilere ihtiyaçları var. Ahlaklı olanlara ihtiyaçları var. Cömertlere ihtiyaçları var. Her alanda seçilmiş özelliklere sahip insanlara ihtiyaçları var. O yüzden Allah'ın öyle kullar yaratması gerekiyordu. Ama onlara torpil olmuş olmasın diye, diğerlerine haksızlık olmasın diye de o seçilmişlere seçilmiş imtihanlar hazırladı. İşte Kur'an burada o noktaya işaret ediyor. Veçtebeynâhum, onları seçtik buyuruyor. Nasıl ki Ali İmran'da da öyle ifade olunur. İnna Allah istafa Adem ve Nuhan ve Ale İbrahim ve Ale İmran alel alemin. Allah Adem'i seçti. Nuh'u seçti, İbrahim ailesini seçti, İmran ailesini seçti. Onları alemlere üstün kıldı. Allah Azze ve Celle bu şekilde seçilmiş olanların varlığından bahsediyor. Ve onları sırat-ı müstakime ilettik. Zalike hudallah yehdi bihi men yeşâ'u min ibâdi. İşte bu Allah'ın hidayetidir ve Allah Azze ve Celle istediği kimseye hidayet nasip eder. Kulları içerisinde kimi istiyorsa Allah ona hidayet nasip eder. Ve Allah Azze ve Celle herkesin hidayet sahibi olmasını elbette ki ister. Elbette ki Allah Azze ve Celle herkesin mümin olmasını, muttaki olmasını ister, facir, fasık, kafir, münafık olmasını istemez. Allah Azze ve Celle o halde kullarının içerisinden bir kısmına hidayet verirken neden diğer kısmına hidayet vermiyor? Neden kullarının içerisinden bir kısmına veriyor, istediğine verir diyor burada, men yeşe diyor. İstediğine veriyor Allah. Neden bazıların istemiyor mu ki? Bazıların hidayete gelmesin Allah istemiyor mu ki böyle ifade olunuyor? Allah Azze ve Celle elbette ki bütün kullarının hidayet sahibi olmasını ister. Hepsinin doğru yolda gitmesini ister fakat dünya imtihan dünyasıdır. Allah onları defalarca gösterir. Peygamber gönderir anlatır, kitap gönderir anlatır. Rüya gösterir anlatır, bir insanla onu anlatır. Defalarca belki 1000 defa belki 10.000 defa dışarıdan ve içeriden onu ikaz eder. Onu uyandırır, 1000 defa hatırlar yanlış yolda olduğunu. 1000 defa kendisini ikaz eder Allah ama yine de o inadımda inadım der. Kendi hayatını değiştirmeyi göze alamaz. Hayatı değiştirebilmek baba yiğitlerin işidir. Baba yiğit olmayanlar hayatını değiştiremezler. İşte o zaman Allah Azze ve Celle hayatını değiştirmeyi göze alamayan adama da hidayet nasip etmeyecektir. Ona 1000 defa göstermiştir. Fakat o 1000 defa reddetmiştir. Çünkü düşünmek istemedi. Meseleye ilgi duymadı. Allah işte ilgi duyanlara iman nasip etmek ister. İlgisiz adam, bütün ilgi alanı sadece kadın ve mal mülkten ibaret, şan ve şöhretten ibaret olan adama Allah iman nasip etmeyecektir. Hakikati aramayan adama Allah iman nasip etmeyecektir. Çünkü layık değildir. İmanın nasip olabilmesi buna bağlı. İlgi duymaya bağlı. İmana ulaşabilmenin ilk basamağı ilgi duymaktır. İlgi duymayan insanlara Allah hiçbir zaman iman vermedi ve vermeyecektir. İşte kimleri istiyor Allah? Burada Allah istediğine verir diyor hidayeti. Belki bazı kimseler yanlış anlayıp da acaba Allah Azze ve Celle herkesin de hidayet sahibi olmasını istemiyor mu ki gibi düşünebilirler. Halbuki Allah elbette ki kullarının hepsinin hidayet üzere olmasını ister. Allah onları cehenneme atmak tabii ki istemez. Fakat Allah Azze ve Celle onlara 1000 defa gösterir. Ve dünya imtihan dünyasıdır. Allah onları zorla cennetine koyacak değildir. Zorla onlara hidayeti dayatacak değildir. Çünkü insana Allah şeref vermiştir. Cüz'i irade vermiştir ve kendisinin tercih etmesini istemiş, insanları zorlamamıştır. İnsanı kuru bir yaprak gibi, cüz'i iradesi olmayan, rüzgarın öndeki bir yaprak gibi yaratmamış, insana cüz'i irade vermiş, aklıyla düşünsün, taşınsın ve doğrunun doğru olduğunu anlasın ve o şekilde iman etsin istemiştir. Bu insana verilmiş olan bir şereftir. Allah isteseydi zorlayabilirdi de. İşte ey Resulüm, Rabbin kimi isterse ona hidayet verecek. Defalarca reddetmiş olanlar, Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gışave. Onların kalplerini Allah mühürledi. Onların kulaklarını Allah mühürledi ve onların gözleri önünde perdeler var, göremiyorlar. Defalarca belki bin kat perde var. Hakikati arasaydılar o perdeleri Allah açacaktı, göreceklerdi. Bir gün o gözle bakmadılar dünyaya. Bir gün o gözle bakmadılar mahlukata. Bir gün doğruyu aramak niyetiyle bakmadılar göklere. Bir gün o niyetle bakmadılar böceklere, ağaçlara, çiçeklere bakmadılar. Bu kadar şey nasıl yaratılıyor? Her biri birbirinden güzel. Birinde olmayan özellikler diğerinde var. Hepsi bir harika. Bu kadar harikaların her gün öldürüldüğünü ve yeniden yaratıldığını görüyor. Fakat hiçbir gün doğruyu aramak niyetiyle bakmadı. Neden Allah ona iman nasip etsin ki? Allah böylesine iman etmek zorunda mıdır? وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ey Resulüm, işte bu peygamberler kervanı böyle geldi geçti. Hepsi aynı mektebin talebesiydiler. Sen de onların devamısın. Sen de onların devamısın. Ve işte eğer onların içinden de farz-ı misal bazıları şirke düşmüş olsaydılar, onların da yaptıkları boşa giderdi. Yani seçilmiş olsalar bile yine de onlara torpil yapılmazdı. Seçilmiş olsalar bile, peygamberlik verilmiş olsa bile farz-ı misal, onlardan mesela bazıları şirke düşmüş olsaydılar, farz-ı misal böyle bir şey bir peygamber için mümkün değil. Allah Azze ve Celle bunu sadece böyle bir ihtimale binaen, yani insanların aklına böyle bir şey gelirse onu reddetmek için söylüyor. Ey insanlar, onlar da eğer şirke düşmüş olsaydılar Allah Azze ve Celle onların da yaptıklarını boşa çıkartırdı. Onlara torpil geçmezdi yani. Onların da yaptıkları boşa giderdi. Onlar da cehennemi boylardılar yani. Şirkin ne kadar bütün amelleri götüren bir günah olduğunu anlatmak için bu bize bildiriliyor. Peygamber bile olsa demek ki ölmeden evvel şirke düşecek olursa bütün amelleri boşa gidecek. Bütün amelleri boşa gidebilir. Allah Azze ve Celle Hucurat suresinde peygamberimize yüksek sesle konuşanlar, peygambere böyle bağırarak konuşanlar, onun yanında ondan daha yüksek sesle konuşanlar hakkında da öyle buyuruyordu. Amelleriniz boşa gidiverir, farkında bile olmazsınız. Ya eyyühellezine amenu, la terfau esvatekum fevka savtin nebiyy, ve la techeru lehu bil kavli kecehri ba'dikum li ba'din en tehbete amalukum ve entum la teş'urun. Onun yanında yüksek sesle konuşmayın. Sesinizi onun sesinden daha yüksek çıkartmayın. Ona birbirinize bağırır gibi bağırmayın. Ey filan gel dersiniz yani birbirinizi çağırırken. Peygamberin yanına kadar gidin, saygıyla konuşun. Uzaktan bağırarak çağırmayın. Böyle bir şey yapacak olursanız en tehbete amalukum ve entum la teş'urun. Amelleriniz boşa gider siz farkında bile olmazken. Siz farkında bile olmazken amelleriniz boşa gidiverir. İşte nasıl ki peygambere saygısızlık, terbiyesizlik amelleri boşa götürüveriyor. Bu peygamberler hakkında da böyle buyuruluyor. Eğer onlar bile şirke düşseydiler, şirk o kadar büyük bir günahtır ki yeryüzünde Allah'ın dediği olması gerekirken insanların dediğinin olmasını istemek, insanlara Allah'ın makamını ve yetkisini vermek, Allah'tan başka ilahlar edinmek, insanı Allah makamına çıkartmak yahut Allah'ı insan makamına indirmek, işte şirk budur ve bu büyük bir cinayettir, sonsuz bir cinayettir, sonsuz cinayet sonsuz azabı gerektirir. Madem ki böyle bir cinayet yapsalardı farz-ı misal, hani başka bir ayette de öyle buyurur. Eğer Rahman olan Allah bir çocuk edinmiş olsaydı ona evvela ben kulluk ederdim de. Böyle söyle yani Allah'ın çocuğu tabii ki olmaz demek isteniliyor. Yani böyle bir şey olabilir denilmek istenilmiyor. Olsaydı onun çocuğuna kulluk ederdim denilmek istenilmiyor aslında. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını anlatmak için böyle ifade buyuruluyor. De ki onlara eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı ben o zaman ona kulluk edenlerin ilki olurdum. Yani böyle bir şeyin mümkün olmadığı ifade olunurken böyle ifade olunuyor. Bu üslupla Allah Azze ve Celle onu anlatıyor. İşte burada da eğer bu peygamberler farz-ı misal hani böyle bir şey mümkün değil ama mesela akla gelse yani bir peygamber şirke düşmüş olsaydı acaba Allah Azze ve Celle onları yine de affeder miydi? Hayır, onların da yaptıkları boşa giderdi. Hem de peygamber olmalarına rağmen, çok büyük hizmetler ortaya koymuş olmalarına rağmen, şirk öyle bir günahtır ki bütün amellerin hepsini götürüyor. Demek ki bir insan mesela kafir olsa, şirk içerisinde olsa ama sonunda ölmeden evvel iman etmiş, şirki terk etmiş olsa, nasıl ki bütün geçmişi siliniyor, bütün günahları siliniyor. Allah Resulü'nün de ifade ettiği gibi İslam geçmişi siler buyurdu Peygamberimiz. Nasıl ki insan bu şekilde iman etse o şekilde ölmüş olsa geçmiş bütün küfürleri, bütün şirki, şirk dolu hayatı, bütün günahlar hepsi bağışlanıyor. Bunun tam tersi de doğru. Bir insan iman üzere yaşamış olsa ama ölümüne az kala tekrar müşrik olmuş olsa yahut da ilk kez müşrik olsa ve şirk içinde ölmüş olsa bütün amelleri hapt olur. Bütün amelleri boşa gidiverir. İşte Allah Azze ve Celle bu mevzuda hiç kimseye müsamaha olmadığını ifade ediyor. Peygamber bile olsa demek ki şirk içinde ölecek olursa kafir olarak ölmüş olacak, ebediyen cehennemlik olacak. bu şekilde şirk hususunda dikkatimiz çekiliyor. Bugün şirk içinde değiliz inşallah ama bugünkü hayatımız önemli olduğu kadar ölmeden evvelki durumumuz asıl önemli olan o. Ölmeden evvel hangi hal üzere öleceğiz, işte önemli olan o. İşte onun için Allah'tan iman üzere ölmeyi istemek icap eder. Çünkü hangi hayatı yaşamış olursan ol, muttaki bir hayat yaşamış olsan bile, eğer sonunda müşrik olarak ölürsen ebediyen cehenneme girersin. İşte onun için Allah Azze ve Celle bu hususta dikkatimizi çekiyor. Ulaikellezine eteynâhumul kitâb vel hukme ven nubuvve. İşte biz onlara kitabı verdik, biz onlara hüküm verdik ve onlara peygamberlik verdik. Demek ki Allah Azze ve Celle hem peygamberlik veriyor, hem hüküm veriyor, hem de kitap veriyor bazılarına. Her peygambere kitap verilmemiştir. 4 peygambere kitap verilmiş, bazı peygamberlere de Hazreti Adem gibi, Hazreti İbrahim gibi bazı peygamberlere de suhuf yani sahifeler verilmiştir. Bu sahifelerin de toplamı 100 sahifedir. Fakat bir kısmına sahife de verilmemiş, Allah Azze ve Celle onlara yeryüzüne hükümdarlık da vermiştir. Hakikatte bütün peygamberler hükümdardırlar. Bütün peygamberler itaat edilmek üzere gönderilmişlerdir. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz hiçbir peygamber göndermeyiz ki sadece ve sadece itaat olunsun diye göndeririz. Demek ki peygamberlerin gönderiliş gayesi onlara itaat edilmektir. Demek ki peygamberlerin hepsine hüküm verilmiştir. Demek ki bütün peygamberler idareci olarak da gönderilmişlerdir. Demek ki peygamberler sadece ahlak kuralları getirmek için gönderilmemişler. Sadece itikat esaslarını getirmek üzere gönderilmemişler. Demek ki peygamberler aynı zamanda muamelata dair, hayatımıza dair, parayı nasıl kazanacağımıza, nasıl harcayacağımıza dair, gündelik hayatımıza karışmak üzere hüküm ile gönderilmişlerdir. Demek ki bütün peygamberler bu şekilde yeryüzünde hükümdar olmak üzere gönderilmişlerdir. Peygamberler sadece ahlak kurallarını getiren insanlar değiller. Peygamberleri böyle görmek istiyorlar bazı insanlar. Peygamberleri ahlak kuralları getirmiş insanlar olarak görmek istiyorlar. Allah'ın varlığını anlatan, başka bir şeye karışmayan insanlar olarak görmek istiyorlar. Halbuki peygamberler ahlak kuralları da getirmiştir, inanç esasları da getirmiştir. Ama bunun yanında ceza hukuku da getirmiştir. Yeryüzünde uyulması gereken kanunları da Allah onlara vermiştir. Parayı nasıl kazanacağınıza da Allah karışmıştır. Mirasın taksimine de Allah hüküm vermiştir. Allah Azze ve Celle bütün meselelerimize karışan bir Allah'tır. Ama insanlar Allah'ı öyle görmek istemiyor. Onlara karışmayan bir Allah istiyorlar. Halbuki Allah hayatımızın her alanına karışan bir Allah'tır. İşte burada biz o peygamberlere hüküm verdik deniliyor. Yani o peygamberler sadece ahlak kuralları getirmediler. Hükmetmek üzere yeryüzüne gönderildiler. Demek ki onlar aynı zamanda devlet başkanıydılar. Sadece ahlaki kurallar getiren bir filozof noktasına indirmeye kalkanlar, o peygamberleri filozof noktasına indirenler Allah'a hakkıyla iman etmemişlerdir. Allah Azze ve Celle peygamberlerin sıfatlarını anlatıyor bize. İşte bunlar diyor bizim kitap verdiklerimiz. Kimine kitap verdi, kimine sahife. Kimine hüküm verdi Davud ve Süleyman peygamberlere yeryüzünde devlet idare etmek gibi bir hüküm verdiği gibi. Peygamberimiz de yeryüzüne devlet idare etti. Kurduğu devletin başına geçti. O aynı zamanda bir devlet başkanı olarak görev yaptı. İşte peygamberlere verilenler. Demek ki sadece ahlak kuralları, ibadet esasları verilmiyor. İnanç esasları verilmiyor. Zaten la ilahe illallah inancımızın temeli olarak zaten her meselede Allah'ın hüküm koyma hakkına sahip olduğunu ifade ediyor. Allah'tan başka bir ilahın bir otoriten olmadığını ifade ediyor. Demek ki Allah Azze ve Celle peygamberlerine bu şekilde hükümler göndermek suretiyle yeryüzünde kendi hükümranlığını sağlamak istiyor. Kur'an bazı ayetlerde peygamberimize verilenleri söyler. Peygamberimize yalnızca kitap verilmemiştir. Aynı zamanda hikmetin verildiğini Kur'an açıkça ifade eder. İmam Şafii hikmetin sünnet olduğunu, Kur'an dışında peygamberimize gelen vahiyler olduğunu ifade eder. Hikmet de verilmişti peygamberimize. Kur'an dışında da yani vahiyler geliyordu. Namazın nasıl kılınacağını bildirmiş olması gibi. Kur'an dışında gelen vahiy ile namazın, orucun, zekatın, haccın tafsilatı peygamberimize öğretiliyordu. Demek ki peygambere sadece kitap verilmiyor. Hikmet veriliyor. Kitabın açıklaması veriliyor. Kitaptaki ayetleri doğru anlayabilme kabiliyeti veriliyor. Hikmet uzak görüşlülük demek de olabilir aynı zamanda. Allah Azze ve Celle peygamberlerine bunu veriyor. Hüküm veriyor. Hükümranlık hakkı veriyor. Hikmet veriyor. Aynı zamanda bir başka ayette buyurulduğu gibi peygambere mizan veriliyor. Bir başka ayette buyurulduğu gibi peygambere nur veriliyor. Demek ki peygambere sadece kitap verilmiyor. Hem hikmet, hem mizan, hem de nur veriliyor. İşte peygamberler bunlarla içtihat ediyor. Yeri geliyor, Kur'an dışında peygamberimize vahiy geliyor, onunla hükmediyor. Kur'an dışında vahiy gelmemiş ise, o zaman da peygambere verilen mizan ve nur ile peygamberimiz içtihatta bulunuyor. Diğer alimlerden farklı olarak onun böyle bir özelliği var. Demek ki diğer alimlerde mizan ve nur olamayabilir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona mizan ve nur da veriliyor. İşte onun için peygamberin içtihatlarında hata mümkün değil. İnsani bir takım olaylarda, dünyevi bir takım işlerde belki şunu şöyle yapsanız da olmaz mı gibi bir takım şeyler, isabetli olmayan şeyler söylenmiş olabilir. Hurma ağaçlarınızı neden aşılıyorsunuz gibi bir söz söyleyebilir. Aşılanması olmaz mı sanki gibi bir şey söyleyebilir. Ve bu meselede hata edebilir çünkü o çiftçiliği bilmez. Ama din namına yapmış olduğu içtihatlarda hiçbir hatası söz konusu değildir. Ne namazda, ne zekatta, ne oruçta, ne haçta, ne hırsıza verilecek olan cezada, ne zina edene verilecek olan cezada, ne alışverişle ilgili, faizle ilgili meselelerde, ne de mirasla ilgili vermiş olduğu hükümde, hiçbir buna benzer meselelerde hata ettiği vaki değildir. Çünkü kendisine mizan ve nur verilmiştir. Allah Azze ve Celle o meselede ayet indirmiş olmasa bile kendine, metluv veya gayri metluv, okunan veya okunmayan bir vahiy indirmiş olmasa bile, mizan ve nur ile düşünür ve içtihad eder peygamber. İşte Allah Azze ve Celle burada peygamberlere kitabın dışında hükmün verildiği, hikmetin verildiği ve ona göre düşündüklerini ifade ediyor. Onlara peygamberliğin verildiğini ifade ediyor. فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَمْ هَا اُلَا eğer bunlar inkar edecek olurlarsa o peygamberleri فَقَدْ وَكَّنَّ بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ biz öyle bir kavim, öyle bir kavmi vekalet vermişiz ki onlar onu inkar etmezler. O hakikatleri, o nübüvveti, nübüvvet denilen, o peygamberlik denilen o büyük hadiseyi inkar etmeyen bir kavim Allah onlara yardımcı olarak gönderir. Yani bütün dünya inkar etmez. Allah Azze ve Celle mutlaka o peygamberi destekleyecek olan bir kavmi yaratır. O peygamberi destekleyecek olan mutlaka bazı insanları yaratır. Etrafında bir cemaat meydana getirir. Ve Allah Azze ve Celle peygamberini yalnız bırakmaz. Hem bütün dünya inkar etse bile ne ifade eder ki? Bütün mahlukat Allah Allah derken, bütün zerrat Allah'ı zikrederken sen inkar etsen kendini yakarsın sadece. Sen inkar edecek olsan, güneşe gözünü kapayacak olsan kendini karanlıkta bırakırsın sadece. Güneş gene güneştir, inkar etmekle güneş yok olmaz ki. Bütün zerreler, ağaçtaki bir zerre bile Allah'a tesbih ederken yusabbihu lillahi ma fis semavati vel ard, göklerde yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih ediyor. Durum bu iken sen Allah'a tesbih etmezsen ne ifade eder ki? Koskoca dünyadan bin kat, milyon kat daha büyük yıldızlar, katrilyon kere katrilyon o kadar yıldızlar ve gezegenler ve onların içindeki sonsuz sayıdaki mahlukat, bu kadar ağaçlar, çiçekler, bitkiler, sinekler, böcekler, karıncalar, bu kadar balıklar, bu kadar melekler, bu kadar insanlar, bu kadar mahlukat, bir ağacın bu kadar yaprağı, her yapraktaki trilyon tane hücre Allah'a zikredersen, Allah'ı zikrederken sen zikretmesen ne olur ki? Sen kendini yakmış olursun sadece. Eğer onlarla beraber sen de Allah deseydin, işte o zaman sen kazanacaktın, Allah değil. Zaten Allah'ı zikreden bu kadar mahlukatı var. Bir ağaca baktığınız zaman onu kardeşiniz gibi görün. Bir karıncaya baktığınız zaman kardeşiniz gibi görün. Bir yaprağı elinize aldığınız zaman kardeşiniz olarak görün. Çünkü o bizden daha çok Allah'ı zikrediyor. Çünkü o Müslümandır. Bir yaprakta o kadar hücre var. Hepsi canlıdırlar, Allah'ı zikrediyorlar. Allah'ı zikreden bir insan görseydiniz onu sevmez miydiniz? İşte aynen öyle, Allah'ı zikreden bir ağaç, bir yaprak, bir hayvan, bir bitki gördüğünüz zaman da onu öyle seveceksiniz. Yunus Emre'nin baktığı gibi bakacaksınız. O sarı çiçeğe bakacaksınız. Onunla konuşacaksınız, o da sizinle konuşacak. Sizin sorularınıza cevap verecek. Sordum sarı çiçeğe diyeceksiniz. Anan baban kimdir diyeceksiniz. Size cevap verecek, o cevabı işiteceksiniz. O manevi aleme girecek, oradan o cevabı işiteceksiniz. Bir güzel çiçeğe baktığınız zaman sanki ondaki gözleri görüyor gibi olacaksınız. Sanki size bakıyor gibi hissedeceksiniz. İşte o gözle bakanlar, onlar kulluklarının gereğini yapabilirler. O gözle bakmayanlara gelince onlar kulluklarını yerine getiremez. Onlar Allah Azze ve Celle'yi zikretmekten üşenirler. Onlar kainatla beraber Allah demeye üşenirler. Onlar Allah'ın dünyasında oturur, Allah'ın verdiği rızıkları yer ama Allah'la da savaşırlar. Yahut Allah'a karşı görevlerini yapmadan bu dünyadan göçüp giderler. Halbuki bu dünyaya bir defa geldiler, bir daha gelmeyeceklerdi. Bir bitki kadar da mı olamaz insan? Bir hayvan kadar da mı olamaz insan? Hayvan bile Allah Allah derken insan nasıl olur da eşrefi mahlukat hayvandan çok daha güzel nimetler içerisinde, hayvandan çok daha güzel nimetler verilecek kendisine ahirette. Buna rağmen nasıl olur da hayvan kadar bile Allah'a yakın olmaya çalışmaz? İşte onlar ne kadar inkar ederlerse etsinler ey Resulüm. O Mekkeliler ne kadar inkar ederlerse etsinler. Seni kucaklayacak olan Mekke'den de insanlar çıkaracak. Hazreti Ömerler gelecek, seni destekleyecek. Senin amcan Ebu Leheb inkar etse de yine de Allah sana başkalarını gönderecek. Putperestlerin içerisinden de erkek adamlar çıkacak, sana yardımcı olacaklar. Medine'den gelecek bazıları sana ensar olacaklar. Ve bu şekilde sen hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. Ve refa'na leke zikrak gerçekleşecek. Ve senin şanını şerefini yükselteceğiz. Her tarafta senin adın söylenecek. Her tarafta eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilecek. Ve sen her zaman güçlü olacaksın. Sana karşı gelenler rezil rüsvay olacaklar ey Resulüm. O inkar edenler istedikleri kadar inkar etsinler. Allah Azze ve Celle seninle beraberdir. Seni destekleyecek insanları gönderecektir. O halde sırtını Allah'a dayanmışsın sen. Önüne bak ve yürü. Arkana bakma. Hiç kimse senin önünde duramayacak. Bundan emin olabilirsin. Çünkü Allah Azze ve Celle seninle birliktedir. Allah Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi senin rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.